Ayrım 17. Denge Oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası. Selim Deringil. Sayfa 123. Ama İngiltere 9 Eylül 1940'ta şu görüşü benimsiyordu. İtalya Yunanistan'a saldırdığı takdirde Türkiye'nin İtalya'ya savaş ilan etmesi bize fazla bir şey kazandırmaz. 97. FO 371 R 7487 764 19. Olayların akışı Türk tarafına İngiltere'ye Türk görüşünü kabul ettirme fırsatı vermişti ve şimdi İngilizler Yunanistan'a İtalya'nın saldırısına rağmen antlaşmanın 3. maddesini görmezlikten gelebiliyorlardı. Bu aşamada bir konuya dikkat çekmekte yarar vardır. İngiltere, Türkiye'yi savaşın bu aşamasında bir asker kaynağı olarak görüyordu. İngiltere'ye göre Türkiye'nin birincil işlevi çok sayıda yedek kuvvet beslemek ve müttefiklerin uygun gördüğü anda bunları savaşa sürmekti. Türkiye'nin birinci görevi asker sağlamak, ikinci görevi ise topraklarında İngiltere'ye üsler vermekti. Bu hesap 1943 yılına kadar sürecek ve ancak ondan sonra müttefikler askerden fazla üsler konusuna önem vereceklerdir. Yunanistan konusu da bu çerçeve içinde değerlendiriliyordu. 22 Mayıs'ta Foreign Office'ten Ankara'daki Büyükelçi Hugh Essen'e ve Atina'daki Büyükelçi Palayret'e çekilen telgraf bu bakımdan ilginçtir. Bu telgrafta Türkiye'ye Yunanistan'ı koruma görevinin verilmesi öneriliyordu ve neden olarak çok sayıda askeri vardır ve doğrudan tehdit altında değildir deniliyordu. Telgraf şöyle devam ediyordu. Üçlü antlaşma çerçevesi dahilinde önerilecek böyle bir görev Türklerin milli gururlarını okşayabilir. 98. FO 371 R 6261 5822. Her ne kadar Hugh Essen Türk hükümetine böyle bir öneri götürmemişse de Foreign Office'in Türklerin milli gururlarını okşayarak onları şu veya bu şekilde yönlendirebileceğini düşünmesi durumu nedenli yanlış değerlendirdiğini göstermektedir. 29 Mayıs'ta Foreign Office kesin bir tavırla Hugh Essen'e İtalya Yunanistan'a veya müttefiklere saldırdığı takdirde Türkiye'nin derhal İtalya'ya savaş ilan edip 12 adayı işgal etmesi yolunda talimat veriyordu. 31 Mayıs'ta İngiltere'nin Paris Büyükelçisi Sir Ray Campbell'dan Londra'ya yollanan telgrafta ise Fransa'nın bu konudaki duyarlılığına değiniliyor ve Fransızların Türkiye'nin Balkanlı müttefikleriyle birlikte İtalya'nın arkasında bir tehlike oluşturacak askeri harekat başlatmasını istediklerini belirtiyordu. 99. FO 371, R 6269, 5822. Fransa'nın kendi arkasındaki tehlike konusunda düştüğü yanılgı ve onun sonuçları hatırlanırsa bu tür önerilerin gerçeklerden uzaklığı görülmektedir. Türkiye'nin Balkanlı müttefikleri bu aşamada İtalya'ya karşı askeri harekata girişmek şöyle dursun, İtalya'yı kızdıracak herhangi bir siyasi demeçten dahi çekinmekteydiler. Bu böyle olmasaydı bile Türkiye'nin onlara bugünlerde bu tür bir öneriyi götürmeye razı olacağı son derece kuşkuludur. 18 Ağustos'ta Hugh Essen'e yollanan direktifte İtalya'nın Yunanistan'ı tehdit edici tutumuna Türk hükümetinin dikkatini çekmesi isteniyordu. Türk tarafına bu konuda danışma önerecekti ve antlaşmanın gereklerine doğrudan veya dolaylı olarak değinme veya değinmeme yetkisi ona bırakılıyordu. Ayrıca elçi, mümkün olduğu kadar ihtiyatlı bir lisanla İngiltere'nin Yunanistan'a garantisi işlerlik kazandığı takdirde Türkiye'nin fiili yardımda bulunup bulunmayacağını soracaktı. 100. FO 371 R 7058 764 19. Direktif uyarınca 20 Ağustos'ta Hugh Essen Saracoğlu'yla görüştü. Bu konuyu açtığı zaman bakan önceden bu gibi konularda kesin beyanlarda bulunulamayacağını ve Türk-Sovyet ilişkilerini daha fazla zorlamak istemediğini söyledi. Hugh Essen, Londra'ya durumu şu sözlerle bildirdi. Benim kişisel izlenimim, Dışişleri Bakanı'nın danışmadan başka her şeyden kaçınmak için bütün kapıları açık bıraktığı doğrultusundadır. 101. FO 371R 7211-764-19. Bugünlerde İngiltere'nin Türkiye'yi fazla zorlamamaya karar verdiği yukarıda görülmüştü. Ama Yunanistan'ın İtalya tarafından işgal edilmesi karşısında İngiltere Türkiye'yi birkaç kez yoklamadan duramadı. 21 Ağustos Hugh Essen, Türkiye'nin Yunanistan'a yardımdan kaçınarak ikinci kez antlaşma yükümlülüklerinden sıyrılmasının Almanya tarafından Türk hükümeti üzerinde baskı unsuru olarak kullanılabileceğini söylüyordu. Ama elçi, Türkiye'nin Yunanistan'a kesinlikle asker yollamayacağını da bildirdi. 102. FO 371R 7274-763-19 TEL NO 1077. Böylece Londra'nın Türkiye'nin Yunanistan'ı koruması önerisi de sonuçsuz kaldı. 23 Ağustos'ta toplanan İngiliz kabinesi, Genelkurmay Komitesi Yunanistan'ın uğrayacağı bir saldırıya İngiltere'nin seyirci kalması ve bunun sonucu Yunanistan'ın yenilmesi halinde İngiltere'nin Türkiye'deki saygınlığına da ağır bir darbe indirileceği görüşündeydi. Ayrıca Yunanistan saldırıya uğradığı takdirde Türkiye'nin yükümlülüklerinden sıyrılma olasılığı olduğu görüşü de komite zabıtlarında yer alıyordu. 103. FO 371R 7274-764-19 Cabinet Chiefs of Staff Committee. 6 Eylül'de Hugh Essen Saracoğlu'na Romanya ve Yunanistan konusunda ne düşündüğünü sordu. Elçinin edindiği izlenime göre Türkiye, her iki ülkedeki durumu dikkatle izlemekle beraber çekimserliğini koruyordu. Sanıyorum ki mümkün olduğu kadar uzun bir süre kendilerini sakınarak daha iyi günleri bekleyeceklerdir. Hugh Essen bu görüşmede Yunanistan'ın yutulmasının Türkiye'nin de felakete sürüklenmesi demek olduğunu tekrar etti. 104. FO 371R 7555-316-44 İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Sir M. Palayret, Türkiye'nin bugünlerdeki tavrını çok olumsuz bulduğunu 23 Ağustos'ta Londra'ya çektiği bir telgrafta bildirdi. Şimdi Yunanistan saldırıya uğradığı takdirde Türkiye'nin yükümlülüklerinden sıyrılmasına engel olamazsak, ileride payına düşeni yaptırabilecek miyiz? Hugh Essen'in söylediği gibi Türkiye bu aşamada destek değil yük olacaksa baştan onu elde etmek için neden bu kadar çabayı ve masrafı göze aldık? Türkiye bu konuda Rusya'yı bahane ederek kimi aldattığını sanıyor. 105. FO 371R 7254-764-19 30 Ağustos'ta çektiği bir başka telgrafta Palayret gene Türkiye'nin Sovyetleri bahane etmesinden yakınıyor ve Türkiye sürekli olarak Rusya'yı öne sürerek yükümlülüklerinden yan çizecekse onunla ittifakın hiçbir kıymetini görmüyorum diyordu. Palayret Türk politikasını korkak ve kaypak bulduğunu da sözlerine ekliyordu. 106. FO 371R 74-00-764-19 2 Eylül'de Palayret, Yunanlıların Türkiye'nin yardımından mutlu olduklarını ama Türklerin çekingen tavırları karşısında hayal kırıklığına düştüklerini bildirdi. Koliopoulos, İngiliz hükümetinin Türk hükümeti nezdinde Yunanistan'a yardım konusunda yarım ağızla girişimde bulunduğunu söylemektedir. Bu kaynağa göre Türk tarafı böyle bir şeye yanaşmamış ancak TBMM'de Yunanistan'ın kaderinin kendileri için hayati önem taşıdığını bildiren bir açıklama yapmaya söz vermişlerdir. 107. J.S. Koliopoulos, Greece and the British Connections S. 140 Foreign Office Genel Sekreteri A. Kadogan, 4 Eylül'de durumu şöyle özetledi. İki şeye karar vermiş bulunuyoruz. Onları, Türkiye'yi sürekli baskıyla tedirgin etmemek ama düşüncemizin ne yönde olduğunu da anlamalarını sağlamak. 108. FO 371R 7430 764-19. Palayirit'in sürekli olarak Türkiye'ye baskı yapılmasını isteyen telgraflarına Dışişleri Bakanı Halifax şu karşılığı verdi. Türkiye'ye kendi istediğinden fazlasını yaptırmak konusunda ihtiyatlı davranmamız gerekmektedir. 109. FO 371R 7464 764-19. Ama gene de 11 Eylül'de Londra'dan Hugh Essen'e yollanan talimatta Türk hükümetinin dikkatini şu noktaya çekmesi isteniyordu. Türkiye, İtalya'nın Yunanistan'a karşı girişeceği bir saldırı karşısında zayıf bir tutum takınırsa, Hitler ve Stalin için bu bir emsal oluşturur ve Mussolini'nin Yunanistan'a yaptığını Türkiye'ye yaparlar. 110. FO 371 R 7529 764-19. Bugünlerde İngiltere'nin Türkiye üzerindeki sürekli ve doğrudan baskısı hafiflemiş olmasına karşın, Türkiye'nin istim üstünde tutulması yolunda her fırsat değerlendiriliyordu. 7 Ekim'de Alman kuvvetleri Romanya'ya girmeye başladı. Bu gelişme Türkiye'nin İngiltere ile imzaladığı antlaşmanın 3. maddesinin tümüyle işlerlik kazanması demekti. Ama buna karşın Hugh Essen 12 Ekim'de Londra'ya çektiği telgrafta Türkiye'den bu aşamada hiçbir talepte bulunulmamasını öneriyordu. Elçiye göre Türkiye somut destek görmek isteyecek ve salt iyi niyet gösterilerini yetersiz bulacaktı. Bu durumda daha fazlasına gücü yetmeyen İngiltere, Türkiye'yi isteksiz bir müttefik olacağına dost bir tarafsız ülke olarak tutmayı tercih etti. 111. FO 371R 7912 316-44. Bugünlerde Türk basını ihtiyatlı hükümet çizgisini bir ölçüde izlemekle beraber Romanya'nın işgalini açık sözlükle değerlendirmekten geri kalmadı. Basının sıkı denetimi göz önünde bulundurulduğunda bu eleştirilerin önemli bir ölçüde hükümetin de görüşlerini yansıttığı söylenebilir. Basında çıkan yazılara Almanya tepki gösterdiğinde basın özgür olduğu söyleniyor ve böylece hükümet gerçek görüşlerini karşı tarafa sezdirirken resmi çizgisinden ayrılmamış oluyordu. Romanya'ya Alman ve İtalyan kuvvetleri girdiği gün resmi Ulus gazetesi durumu şu sözlerle değerlendirdi. Bu suretle mihver devletleri Avrupa'da yeni nizamı kurabilmek için Üçler Paktı'nda yazılı olan maddenin tatbikatına Romanya'dan başlamışlardır. 112. Faik Fenik, Ulus 8 Ekim 1940. Aynı gazetenin başyazarı F.R. Atay birkaç gün sonra aynı gelişmeleri kaleme alıyordu. Bugünkü Romanya tam manasıyla ve içinden sıyrılmak kendi arzı ve iradesine tabi olmayan bir nüfuz bölgesinden, yani sade siyasi ve iktisadi değil askeri teminat altına da giren bir hayat sahası parçasından ibarettir. 113. F.R. Atay, Ulus 12 Ekim 1940. Bu yazılarda ilginç olan Hitler terminolojisinin hayat sahası, Lebensraum ve yeni nizam gibi terimlerinin geçmesi ve olayların ölçülü bir dille kınanmasıdır. Aynı günlerde basının dikkatini çeken bir diğer nokta da Alman-Sovyet ilişkileridir. Basında Sovyetlere adımlarını dikkatli atmalarını salık veren yazılar çıkmaktadır. Artık Sovyet memleketleri şimalden cenuba kadar Almanya'nın işgali altında bulunan topraklarla komşu vaziyetindedir. Sovyetler herhangi cephede olursa olsun tek bir adım atsalar derhal Almanya'nın ayağına basacaklardır. 114. A.Ş. Esmer, Ulus 15 Ekim 1940. İtalyan hesaplarında da Türkiye faktörü ağırlık taşımaktaydı. 17 Ekim'de İtalyan Dışişleri Bakanı Ciano, Genelkurmay Başkanı General Badoglio'nun tüm uyarılarına karşın Yunanistan'a saldırıya geçmenin zamanı geldiğine karar vermişti. Yunanistan yalnızdır. Türkiye yerinden kımıldamayacaktır. 115. Chianos Diaries, sayfa 299. Badoglia, Italy in the Second World War. Sayfa 25. Badoglia, Yunanistan saldırısının Chiano'nun eseri olduğunu öne sürmektedir. 17 Ekim'de Chiano günlüğüne şu satırları kaydetmişti. Yunanlılara soluk alacak ve düşünecek zaman bırakırsak İngilizler yetişeceklerdir ve belki Türkler de işe karışacaktır. O zaman işimiz uzayacak ve güçleşecektir. 116. Chiano's Diaries, sayfa 360. Chiano'ya göre Mussolini de bu görüşü bildirmiş ve Yunanistan'a karşı harekete geçilmesini istemiştir. Ancak Bulgar kralı Boris bu işe yanaşmamıştır. Chiano'ya göre kral en fazla Türklerden çekinmektedir. 117. A.G.E, sayfa 299. 28 Ekim'de İtalya'nın Yunanistan'a saldırması üzerine Türkiye, Bulgaristan'a bir nota vererek Yunanistan'a saldırdığı takdirde Türkiye'nin savaş ilan edeceğini bildirdi. 28 Ekim'de Saracoğlu, Yunan elçisine Bulgaristan saldırdığı anda Türkiye'nin tüm desteğini vaat ettiğini açıkladı. Yunan elçisinin buna yanıtı, Türkiye'nin Trakya'yı Bulgaristan'a karşı tutmasının yeterli olduğu ve zaten bundan başka bir şeyin ondan beklenilemeyeceğini belirten sözleridir. 118. FO 371R 8069-764-19. Türk kurmaylarının hesabına göre bu tür kesin bir tavır Bulgar ordusunu Trakya'ya mahkum edecek, Yunan ordusuna da Arnavutluk'tan gelen İtalyan taarruzuna karşı gücünün tümünü kullanma olanağını verecekti. Türkler genelde kabul edilen Yunan direnişinin umutsuz olduğu görüşüne katılmadılar. Kuşkusuz Türkiye'nin bu tutumu Yunanlıların başarısına önemli katkıda bulunmuştur. 119. Langeren, Glasson, Undeclared War, sayfa 115. 30 Ekim'de Ahmet Şükrü Esmer, Yunanistan işgalinin İtalya'nın zorbalık politikasının beklenilen bir gelişmesi olduğunu yazdı. Herhalde İtalyanlar Yunanistan'ın tahmin edildiğinden daha kuvvetli bir düşman olduğunu anlamışlardır. İtalya, milli tesanüt içinde istiklalini, şerefini ve haysiyetini korumak için imanla mücadeleye sarılan bir milletin harikalar yaratacağını görecektir. 120. Ahmet Şükrü Esmer, Ulus, 30 Ekim 1940. Türkiye, silahlı mücadeleye neden olabilecek konuları kesinlikle beyan etme ilkesine uygun davranarak İtalya'yı Bulgar müttefikinden yoksun bıraktı. Ayrıca böyle davranarak kendi hareket özgürlüğünü de korumuş oluyordu. Basın İtalya'yı şiddetle kınıyor ve Yunanistan'ı destekliyordu. F.R. Atay, Mussolini'nin çevre ülkelere ekmek peynir gibi dağıttığı güvencelere değinerek Yunanistan'a girişilen saldırı karşısında bunların gerçek değerlerinin ortaya koyulduğunu söylüyordu. Kuvvetten başka bir kanun ve milletler için teslim olmaktan gayrı bir hak tanımak lazımdır. Birçok devletin yaşamakta olduğu koskoca bir denize bizim demek için bin türlü sebep ve mazeret icat edenler, hür bir memleket halkına kendi hudutları içindeki ana baba toprağına benim vatanım demeyi çok görmemeliydiler. 121. Falih Rıfkı Atay, Ulus, 30 Ekim 1940. Cumhuriyette Yunus Nadi, İtalyan saldırısının şimdi Yunanistan'ı İngiltere'ye daha sıkıca bağlayacağından söz ediyor. İngiltere'nin şimdi tüm Yunanistan'da üstlenerek İtalya'yı yıpratabileceğini söylüyordu. 122. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 14 Kasım 1940. Yunanistan'a yardım edilmesine Churchill büyük önem veriyor ve bunu Türk kamuoyunda İngiltere'nin saygınlığını korumak açısından zorunlu görüyordu. 26 Kasım'da Mısır orduları komutanı General Weyfel'e şu telgrafı yolladı. Kompas Harekatı, Yunanistan'a yardım harekatının kod adı. Yugoslavya ve Türkiye'nin tavrını tayin edici bir nitelik taşıyabilir. Ayrıca Türkiye'ye çok daha fazla destek sağlamamıza olanak sağlamış olacaktır. Belki de Orta Doğu'da ağırlık noktalarının Mısır'dan Balkanlara, Kahire'den İstanbul'a kaydığını göreceğiz. 123. Winston Churchill, Their Finest Hour, sayfa 483. Ama Weyfel ve İngiliz Genelkurmayı bu görüşü paylaşmıyorlar ve Libya'daki İtalyan kuvvetlerine karşı girişecekleri taarruz için gerekecek asker ve uçakları Yunanistan'a yollamak istemiyorlardı. 124. Langer and Glasson, Undeclared War, sayfa 115. İngiliz Genelkurmayı Foreign Office'in aksine Türkiye'nin derhal savaşa katılmasından yanaydılar. Bu şekilde Yunanistan destek görecek ve Mısır zayıflatılamayacaktı. 17 Kasım tarihli bir genelkurmay muhtırasında şöyle de deniliyordu. Türkiye'yi bir an önce çarpışmalara sokmak için elimizden geleni yapmalıyız. Yunanistan ve İngiliz kuvvetlerinin son zamanlarda İtalyanlar karşısında elde ettikleri başarılara Türkiye'nin savaş ilanı da eklenirse İtalyan moralini çökertebiliriz. Bu durumda Almanya'nın Türkiye'ye karşı bir harekata girişme tehlikesi göze alınabilecek bir tehlikedir. 125. FO 371R 8586-316-44. İngiliz kurmaylarına göre Türkiye'nin doğrudan katılımını sağlamakta yarar vardı. Zira bu aşamada bu sağlanmazsa ileride Türkiye oyalama taktiklerine başvurarak antlaşma yükümlülüklerinden yan çizebilir. 126. CAP 65-10-294-43. Ama yukarıda görüldüğü gibi Foreign Office bu aşamada Türkiye'nin görüşünü kabul etmek zorunda olduklarının bilincine varmıştı. Bu bağlamda görüşlerini İngiliz kurmaylarına şu sözlerle açıkladılar. Türkiye savaşa girip girmeme konusundaki kararını tümüyle kendi çıkarları ve görüşleri doğrultusunda verecektir ve bizim söyleyebileceğimiz hiçbir şey bunu değiştirmeyecektir. 127. FO 371R 8586-316-44. Dışişleri Bakanı Halifax, 22 Kasım'daki savaş kabinesi toplantısında kabinenin asker kanadına Türkiye'ye baskı yapılmasının sakıncalı olduğunu belirtirken şöyle konuşuyordu. Daha fazla askeri malzeme yardımı talebi getirecektir ki buna İngiltere'nin gücü yetmemektedir. 128. CAP 65-10-294-43. Sonunda Churchill de Foreign Office görüşünü benimsemiş ve Türkiye'nin istemediği bir yönde zorlanamayacağını şimdilik kabul etmek durumunda kalmıştır. Ayrıca Churchill, Yunanistan'a geniş çapta askeri yardımın lojistik açıdan sakıncalar doğurabileceğinin de bilincindeydi. 30 Ekim'de Palerye'nin ard arda gönderdiği acil yardım çağrılarına bir tane daha eklendi. Elçi, İngiltere'nin Yunanistan'a derhal gözle görülür destek sağlamasını istiyor ve İngiliz Hava Kuvvetleri'nin Atina üzerinden alçak uçuş yaparak Yunanlılara moral vermesini öneriyordu. Buna yanıt olarak Churchill, 31 Ekim'de Palerye'ye gönderdiği telgrafta gayet kesin bir dil kullanarak, gözle görülür destek istemek anlamsızdır diyor ve yerine getirmeye gücümüzün yetmeyeceği vaatlerde bulunulmaması konusunda elçiyi uyarıyordu. Dışişleri Bakanı Halifax'ı talimatlarına ekliyordu. Elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Bunun ötesinde bir söz veremeyiz. 17. ayrımın sonu sayfa 130.